Ayrım 3.
Ebul Vefa. Ebul Vefa Horasan erenlerinin Anadolu'ya uzanan köklerinin belki de bir gövdesidir. Buhara'da yetişmiş, burada öğrenimini görmüş, öğrencilerini de bu bölgede yetiştirip Anadolu topraklarında kökleşmesini sağlamıştır. Kimi araştırmacılar onu Arap gösterirken büyük bir bölümü Ebul Vefa'nın Kürt olduğu üzerinde ağırlıklı şekilde durmaktadır. Tabii bu araştırmacılar arasında Türk olduğunu söyleyenler de vardır. Bizim konumuz açısından Ebul Vefa'nın hangi milliyetten olduğu pek değer taşımamaktadır. Önemli olan onun Anadolu Alevi kültürünün oluşmasında etkili oluşudur. Ebul Vefa 1026 tarihinde İran'ın Ekrat bölgesinin Kusen kentinde dünyaya geldiğini kesin bir tarihle veren Cemşit Bender kaynak göstermeden onu bu yargısına hareketle hem Seyyidliği hem de diğer Horasan erenleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını yazıyor. Diğer adı Muhammed bin Zeyd bin Hüseyin, El-Arif bin Zeynel Abidin, bin İmam Hüseyin, bin Aliül Murtaza, bin Ebu Talip olarak söylenirse de Ebul Vefa'nın Hazreti Ali ile hiçbir akrabalığı yoktur. Bu şekilde Şecere Tanzimi Anadolu'da Hacı Bektaş'a da uygulandı. Dipnot: Bender Cemşit, Kürt Uygarlığında Alevilik, sayfa 78. Yazının kaynağını da net olarak vermeden Ebul Vefa'yı ille de Kürt ırkından göstermesi için yanlış bilgiler aktarmasına gerek yok. Bender yazdıklarıyla da çelişiyor. Ebul Vefa Anadolu Aleviliğinin ve Bektaşiliğinin bir öncüsü olarak Zerdüştlük'ten gelen töreleri kullanarak çağına kendi damgasını vuran bir Kürt düşünürüdür. Dipnot: adı geçen eser, sayfa 79. Ebul Vefa ile ilgili bu görüşler Kürt gösterilmesi dışında gerçeğe daha yakın görülmektedir. Ebul Vefa, Zerdüştlüğü iyi bilen, Zerdüşt düşüncelerinin insani yönlerine, insan özgürlüğünü ve çağını yakalayan görüşlerini almış, Anadolu Aleviliğinin oluşumunda bunları bu felsefeye vermiş bir düşünce adamı, bir pirdir. Alevilikte kadın erkek birlikte bulunma, birlikte ibadet etme biçimleri, Ebul Vefa tarafından Aleviliğe getirilmiş bir sosyal olaydır. Alevi araştırmacısı Necat Birdoğan'ın şu cümlesi anlamlıdır: Ebul Vefa kültürü olmasaydı Anadolu'daki kimi erenlerin, Türk olsun, Kürt olsun kültürleri olmayacaktı. Giderek Hacı Bektaş kültürünün bile olacağı kuşkuluydu. Dipnot: Birdoğan Necat, Anadolu ve Balkanlarda Alevi yerleşimi, sayfa 117. Ebul Vefa Anadolu Aleviliğinde ilk kilometre taşlarındandır. O hem Baba İlyas'ı ve Baba İshak'ı etkilemiş, yönlendirmiş, hem de Hacı Bektaş Veli'yi fikirleriyle gelecekte etkileyecekti. Ebul Vefa fikirleriyle beslenen Hacı Bektaş, geleceğin Anadolu'sunda bir ışığın yanmasında hem Ebul Vefa hem de Yesevi geleneğinden etkilenecekti. Anadolu Aleviliği ortaya konulmasında, etkileşiminde, gelişiminde Ebul Vefa'ya çok şey borçludur. Ebul Vefa'nın yaşamında menkıbevi anlatımlar çok fazladır. Onun menkıbe yaşamına gelmeden önce tarihsel yaşamayla ilgili bilgilere bakalım. H. Suter, İslam Ansiklopedisi'nin yazdığı maddede Ebul Vefa'nın doğum ve ölüm tarihleri konusunda 940 ile 998 tarihlerini düşmektedir. Yukarıda verilen bir tarihte ise ölüm tarihi 1026 olarak verilmektedir. Ebul Vefa'nın Horasan erenleriyle ilişkilerini düşündüğümüzde bu tarihlerin gerçeği yansıtmadığını görmekteyiz. Hem Ahmet Yesevi ile aynı çağdaş saydığımızda yine Ebul Vefa'nın Hacı Bektaş ve Baba İlyas dönemlerinden çok önceleri yaşamış olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü Baba İlyas'ın ölüm tarihi 1240'tır. Baba İlyas'ı Ebul Vefa'nın halifesi sayarsak 1098 tarihinde ölen Ebul Vefa'nın ölümleri arasında var olan 141 yıl aradaki halifelik ilişkilerini de uzatmış olmalıdır. Bir asırlık ölüm farkı çok şey değiştirir olmalı. Biz bilgilerimizin ışığında Anadolu'ya ilk gelen Horasan erenlerini Ebul Vefa'nın halifesi sayarsak bu bir asırlık farkın doğru olmayacağı ortadadır. Baba İlyas'ın torunlarından biri olan tarihçi Aşık Paşaoğlu'nun verdiği bilgiler şöyledir: Ben ki fakir derviş Ahmet Aşık'ıyım, İbn Şeyh Yahya bin Şeyh Süleyman ve İbn Bağlı Sultanul Ali Aşık Paşa'yım ve İbn Kutbut Devran Baba İlyas halifesi Seyyid Ebul Vefa. Dipnot: Aşık Paşaoğlu tarihi, sayfa 1. Aşık Paşaoğlu gibi Baba İlyas'ın torunlarından tarihçi Elvan Çelebi'nin verdiği bilgiler de bu doğrultudadır. Baba İlyas'ın Ebul Vefa ilişkisi Dede Gark'ın aracılığıyla olmaktadır. Dede Gark'ın fikirleri doğrudan doğruya Baba İlyas'a ulaşmaktadır. Dede Kargın'dan Baba İlyas'a uzanan bu fikirler, bu düşünceler Ebul Vefa'nın düşünceleridir. Gerek Ebu'l-Vefa, gerekse Ahmet Yesevi'nin etkileri, hem Baba İlyas'a hem de Hacı Bektaş'a halifeler aracılığıyla ulaşmış olması, akla en uygun düşen bilgilerdir. Biz etkilerden önce Ebu'l-Vefa'nın tarihsel yaşamına yeniden dönersek, Horasan'da doğan Ebu'l-Vefa ilk derslerini amcası Abu Amr al-Mugazilli ile Abu Abd Allah Muhammed bin Anbarasa'dan almıştır. Burada kendisini yetiştirmiş bir kişi olarak Bağdat'a giderek oraya yerleşmiş, çağının bilginlerinden yeniden dersler alarak bilgi ve görgüsünü geliştirmiştir. Bağdat'ta bulunduğu sırada birçok bilgin ile ateşli tartışmalara girmiş, bu tartışmalar sonucunda her zamankinden daha çok üne kavuşmuş, onun ünü ve ismi günden güne çoğalmaya başlamış, Abbasi halifesini bile rahatsız edecek duruma gelmiştir. Halife bu gücün bir gün büyüyüp kendi iktidarını sarsacağını bile düşünmüştür. Ebu'l-Vefa'nın tasavvufi düşüncelerinin yanında matematik ve fizik alanında da büyük bir ünü vardır. Özellikle trigonometriye yaptığı katkılar, trigonometride sinüs hesaplamasının Ebu'l-Vefa'ya ait olduğunu batılı bilim adamları belirtmektedir. Ebu'l-Vefa'ya bütün sosyal tabakalardan insanlar ilgi duymuşlar. Onun bilge kişiliği ve çevresine toplanan binlerce insandan endişe duyan Abbasi halifesi Kaim bin Emrillah, 1031-1075, bu büyük Alevi şeyhinin ününün her an yükselmesinden korkmuş, çevrede bulunan bütün bilginleri de huzuruna çağırarak onu sınav yapmıştır. Yaptığı sınav sonucunda Ebu'l-Vefa'nın üstün gelmesi halifeyi telaşlandırmış, halifenin ortaya koyduğu dedikodular işe yaramamış, onu sapkın fikirler savunmakla, batıni inançların peşinden koşmakla itham etmiş olsa da bu düşünceleri boşa çıkmıştır. Ebu'l-Vefa adına yazılan menkıbelerde bu büyük şeyhle ilgili birçok menkıbe daha anlatılmaktadır. Şeyhle ilgili en çok menkıbelerin anlatıldığı Tezkiratul Mutakkin'in 1300'lü yılların başında yazıldığı bilinmektedir. Yine bu eserde yer alan bazı bilgiler şöyledir. Abbasi halifesi bir gün şeyhe hizmetkarlarından birisiyle bir mektupla bir şarap kadehi gönderir. Mektubu ve şarap kadehini alan şeyh mektubu okumadan önce şarap kadehinin gönderiliş nedenini sorar. Hizmetçi yanıtının mektupta olduğunu söyler. Şeyh mektubu açıp okur. Mektupta şunlar yazılıdır. Huzurunda kadın ve erkekleri bir araya toplayarak ayin yaptığın zamanlar bu kadehle onlara şarap sunmak sana yakışır bir davranış olacaktır yazılıdır. Menkıbede yazılı bulunan bu gelenek Ahmet Yesevi'deki geleneklere aynen uymaktadır. Bu fikir benzerlikleri Ahmet Yesevi ile Ebu'l-Vefa'nın yakın ilişkilerini de göstermektedir. Çünkü Horasan'da bulunan tasavvufçularda pek de bulunmayan bu ortak tutuma ancak heterodoks sufilerde rastlanmaktadır. Bir Kürt büyüğü olarak gösterilen bu bilim adamı hakkında bu benzerlikten yola çıkan Ahmet Yaşar Ocak şu yargıya varmaktadır. Menkıbe namesinde Kürt soyundan geldiği bildirilen bu zatın gerçekten Kürt olup olmadığı, tersine göçebe bir Türk boyuna mensup olabileceği ihtimali hesaba katılmalıdır. Dipnot: Ocak A. Yaşar, Babailer İsyanı, sayfa 98. Ebu'l-Vefa'nın Anadolu'da yerleşim kuran Horasan erenleri ile ilgili ve onlarla ilişkilerini gösteren bir notta şöyledir. Geyikli Sultan Baba Ebu'l-Vefa Bağdati'nin tarikatından ve Baba İlyas'ın müritlerinden olup Babailere mensuptur. Karaca Ahmet, Doğulu Baba ve diğer evliyalar gibi zamanın otoritesi ve en çok şöhret yapan bir simadır. Dipnot: Duman Cevdet, Göksu Nahiyesi Monografyası, Bursa 1955, Aktaran Hikmet Tanyu, Ankara ve Yöresi Adak Yerleri, sayfa 30-35. Ebu'l-Vefa menkıbenamesinde onun birçok kerametleri anlatılmaktadır. Yine anlatılan menkıbelerdeki bu bilgilerin hepsinin doğru olması durumunda, şeyhin gücünün ve kişiliğinin bütün peygamberlerden çok daha ileride olması gibi bir durum ortaya çıkardı ki bunu görememekteyiz. Menkıbenamesi yine bu Ehl-i Beyt yanlısı büyük şeyhin menkıbelerde gerçek yaşamına ilişkin ipuçları da verilmektedir. Örneğin şeyhin ölüm tarihinin 1017 olduğu gibi. Ebu'l-Vefa Bağdat'ta yaşamış ve orada ölmüş bir Horasan piridir. Onun Türkiye'de Kürt olması ya da Arap olması bu büyük şeyh hakkındaki görüşleri değiştirmez. Şeyh Zeynel Abidin oğlu Zeyd'e dayanan bir soy kütüğü vardır ki bu da diğer seyyidlerden farklı bir yaklaşım olmasa gerek. Şeyhin Ehl-i Beyt geleneğine ve inancına bağlı olması, kendisinin diğer sünni kelamcılardan farklı olarak bir batıni okulu bilgilerinden olması kuşkusuzdur. Şeyh Ehl-i Beyt taraftarlarına ve Ali soyuna yapılan haksızlıkları ve işkenceleri ömür boyu lanetlemiş, onlara yakınlık duymamış, onların kişiliklerinden ve düşüncelerinden kaçınmıştır. Zaten Aleviliğin tarihsel kökenlerinin oluşumuna katkılar sağlayan, onu geliştiren, diğer dinlerden etkilenmekten çekinmeyen şey elbette bütün dinlerin özgür ve insani yönlerini alacaktı. Türkistan'da gelişen tasavvuf okulu bilimcilerin aksine o da her zaman doğru bildiğini araştırmadan, fikirlerine katmaktan çekinmemiştir. Tıpkı Hallacı Mansur gibi ölümden bile korkmamıştı. Zerdüşt dininin etkileri şeyhin görüşlerinde ağırlıklı biçimde görülmektedir. Bunları uygularken Abbasi halifelerinin kendisini sapkın inançlar taşıyor tehditlerinden de korkmamıştı. Ebu'l-Vefa'nın gerçek yaşamı her ne kadar gizlerle dolu olsa da, halkının sevenlerinin menkıbelerde abartarak da olsa, tarihin ara sayfalarına sıkıştırdıkları bilgiler onu bugünlere bir ışık gibi getirmektedir. Ahmet Yesevi. Türkistan tasavvuf düşüncesinin gelişmesinde, yayılmasında, Anadolu'ya kök salmasında büyük emeği geçen Ahmet Yesevi olmuştur. Kaynaklar ve tartışmalar Ahmet Yesevi'yi değişik yorumlarla ortaya koymaktadır. Kimi kaynaklar onun Nakşibendi tarikatının piri olduğunu, ehli sünnet yapısını öne çıkartarak gerçek kimliğinden koparmaktadır. Kimileri Bektaşiliğin kurucusu ve üstadı olarak görmektedir. Ahmet Yesevi ile ilgili kaynaklar tam olarak gün yüzüne çıkmış olmamakla birlikte ortaya çıkartılan bilgiler Yesevi ile ilgili yeni ipuçları vermektedir. Bu konuda ülkemizde büyük araştırmalar yapmış olan Fuat Köprülü bile Ahmet Yesevi konusunda yanıldığını kabul etmiştir. 1918'lerde ortaya çıkarttığı Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar adlı kitabında Yesevi'yi Nakşiliğin piri gösterirken daha sonraki çalışmalarında elde ettiği bulgular sonucu durumun böyle olmadığını anlamış, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı çalışmasında Yesevi'yi Bektaşiliğin piri olarak göstermiştir. Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıfları yazarken gerek Ahmet Yesevi'nin sufiyane şahsiyetine, gerek Yesevi tarikatının hüviyetini tamamıyla Nakşibendi kaynaklarının gösterdiği şekilde tasvir etmiştim. Halbuki Babai, Hayderi, Bektaşi ananelerinin Ahmet Yesevi hakkındaki rivayetleri şüphesiz tarihi hakikate daha yakındır. İlk mutasavvıfların neşrinden sonra Bektaşiliğin menşelleri hakkında yaptığım araştırmalar ve elde ettiğim yeni vesikalar bana bu hususta kat'i bir kanaat vermiştir. Dipnot: İslam Ansiklopedisi Cilt 1 sayfa 212, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 5. baskı. Anadolu Aleviliğinin kökenleri konusunda sistemli araştırmalar yapan A. Yaşar Ocak, Fuat Köprülü'nün bu yanılgısından yola çıkarak yeni bulgular doğrultusunda kendisi de bu yargıya katılır. Ahmet Yesevi'nin yetişip yaşadığı sufi formasyonu kazandığı, ayrıca fikirlerini ve tarikatını yaydığı, benimsettiği çevrenin sosyal ve kültürel yapısını dikkate almadan yalnızca bugünkü divan-ı hikmet nüshalarına dayandırılan bir araştırma bizi daha başlangıçta yanlışa sokar. Çünkü bu araştırma bizi Nakşibendiliğin damgasını yemiş, kısaca nakşileşmiş bir Ahmet Yesevi ve Yeseviliği sunar. Dipnot: Ocak, A. Yaşar, Milletler Arası Ahmet Yesevi Sempozyumu, 26-27 Eylül 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, sayfa 74. Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmetler adlı şiirlerinden birçoğu Ehl-i Beyt ile ilgilidir. Uzunca bir mersiyeden bazı bölümler aşağıdadır. Ebu Talip Ali'nin atasıdır. Bütün Arap kavminin ulusudur. Ebu Talip olan da iş başında, Muhammed oturur daim önünde. Kılıç ele alıp binende düldür kafirler kavmine düşmekte gulgul. Elinde silahı zülfikârı savaşanda uzalır kırk kârı. Ali'nin var idi 18 oğlu, onun her birisidir ulu tuğlu. Anadolu Aleviliğinde büyük etkileri olan Ahmet Yesevi'nin 1166 yılında ölmesine karşın Hacı Bektaş'la yakın ilişkileri öne sürülür. Hatta Hacı Bektaş ve diğer Horasan erenlerini Anadolu'ya kendisinin gönderdiğini menkıbelere dayanarak anlatırlar. Özellikle Alevi menkıbelerinde bunu açıkça göstermektedir. Oysa Hacı Bektaş'ın doğum tarihi olarak da kaynaklar genellikle 1209 ile 1210 tarihinde birleşmektedirler. Bu iki büyüğün yakın ilişkisi nasıl oluyor? Yesevi'nin ölümüyle Hacı Bektaş'ın doğumu arasındaki yarım asırlık bir fark bulunmaktadır. Tarihi kaynaklar zaten Hacı Bektaş'ın hocasının Lokman Perende olduğunu gösteriyor. Lokman Perende de Ahmet Yesevi'nin öğrencisi ve halifelerindendir.
Ayrım sonu.